Ayrım 14.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Bir Ölünün Mektupları. Prenses Beyza Hanımefendi sofradayken bize bahsettiği mektupları getirdi. Bunlar 25 sene evvel onu çılgınca seven ve sonra da meyus ve umutsuz kendini Elcize Bahçesi'nin bir ağacında asarak feci bir suretle intihar eden bir gencin ona gönderdiği muhabbetnameler idi. Prenses, geçmiş güzelliğinin azamet ve şevketine celi bir delil teşkil eden bu mektupları, bu bir sürü sararmış, ölü benizli kağıt parçalarını özenle dizlerinin üstüne koydu ve 45'lik dudakları garip, şuh bir gülümsemeyle bize gülerek, ''Onları size okuyayım ister misiniz? Gelin yaklaşın.'' dedi. Hepimiz mütecessiz, onun oturduğu koltuğun etrafına toplandık. Geceydi. Odanın ta yanında bulunduğumuz penceresi açık duruyordu. Dışarıdan, bahçeden, gecenin karanlığı içinde korkunç ve mehip bir şekil alan uzun bir ağacın siyah bir dalı, tehditkar bir kol gibi içeriye doğru uzanıyordu. Kadınlar gülüyor, erkekler ağırbaşlı, ciddi, mütefekkir görünüyordu. Beyza hanımefendi, ince ipek kumaşları hırpalayan, beceriksiz ellere benzeyen, biraz Türkçe'ye bigane lisanının kırık dökük telaffuzuyla, cümlelerin ruhunu zedeleyerek ve bazen durup kendisi için meçhul kelimelerin manalarını sorarak mektupları sırasıyla okumaya başladı. 1. Hanımefendi, dün Elcize'de arabanızın yanında ta yanınızdan geçerken bana bakıp niçin güldünüz? Beni tanımıyordunuz, beni hiç tanımıyorsunuz. Acaba hoşunuza mı gittim? Buna ihtimal veremem. Gülünç miydim? Belki. Fakat dudaklarınızı süsleyen Hande'de istihzaya benzer bir şey yoktu. Orada hiç, hiç istihza yoktu, değil mi? Siz gülerken sadece şuhtunuz ve sadece kadındınız. Bu kelimeyi mazur görün. Evet ve sadece kadındınız. Lakin böyle bir şuh, bir kadın Hande'de bilir misiniz ki bir erkek için ne çok fenalık vardır? Bilir misiniz ki bir kadının dudakları arasında parlayan bu Hande, bu firari işve şimşeği bir erkek kalbinde ne müthiş boralara tevhid eder? Bahusus o kadın sizin gibi olursa, sizin gibi payansız güzel, sizin gibi yüksek, sizin gibi bir prenses olursa. Siz bir prensessiniz. İlk işim hemen bunu öğrenmek oldu. Ve bunu öğrenir öğrenmez, ümidimin, benim zavallı ümidimin kanatları kırıldı. Siz bir prensessiniz ve asıl beni size bu satırları yazmaya sevk eden şey de budur. Bir prenses, mükellef ve gösterişli arabasından sokakta tesadüf ettiği 19-20 yaşında, manasız, sefil, yaya bir gence niçin ve ne diye güler? Doğrusu hanımefendi, sizin tebessümünüz benim için bir muamma oldu. Bunu bana hallediniz. Yarın yine Mermutat Elcize tenezzühüne çıktığınız ve bana orada tesadüf ettiğiniz zaman yolunuzun üstündeki o budala, hakir gence çehrenizin en muhakkir çatıklığını gösteriniz. Bu suretle ben de anlayayım ki o dünkü tebessümünüz herkese sarf edilen bir şeydi. Sadece bir şuhluk ve bir kadınlıktı. Bunu yapınız ve beni müsterih ediniz lütfen. Bu mektubu size nasıl vereceğim, bu mektubu arabanıza nasıl ve ne cesaretle atacağım bilmiyorum. Biliniz ki onu sırf merak sahikesiyle yazdım. Sırf o muammayı anlamak için. Dudaklarınızın o pembe ve gaddar muammasını. 2. Hanımefendi, dün yine güldünüz. Dudaklarınız dün yine aynı komediyi oynadı. Sizden artık korkmaya başlıyorum. Sizin şuhluğunuz benim için bir tehlike haline giriyor. Zannediyorum ki bu oyunun, bu trajedinin sonu acı ve feci olacak. Mamafih bütün ruhumla temenni ederim ki bu eğlence daima böyle devam etsin. Ben daima arabanızın etrafında dolaşayım ve siz daima gülünüz. Her ikimiz de bu latif komedyanın iki mahir ve sanatkar aktörü kalalım. Fakat bizi kim temin edebilir ki bir gün bu iki aktörün hüviyeti sanatinden bütün hırsları, heyecanları, bütün delilikleriyle çırçıplak birer insan, sadece göz göze bakışan bir erkek ile bir kadın doğmayacak? Hanımefendi, insanlar kendi kendilerini pek iyi tanıyamazlar ve onun içindir ki daima, daima bedbaht olurlar. Sizin ve benim ruhumuzda öyle hiç kapısı açılmamış mahzenler vardır ki onların zulmet ve esrarı içinde neler yatar, neler saklanır. Onu hiç kimse bilmez. Bazen bir el, bazen bir rüzgar, bir hiç o kapılardan birini iter. O zaman siz müthiş bir şeyin karşısında titrer, donar kalırsınız. Ruhun o mahzenlerinden, dehlizlerinden, karanlıklarından o zaman neler çıkar bilir misiniz? deli, azgın, kükremiş ve kudurmuş bir sürü hayvan. İşte bunlar bizim benliğimizin meçhul, uyuyan benlikleridir. Ve bizim benliğimizin meçhul ve naim benlikleri o Ali Cenap uykularından daima azgın, kükremiş birer hayvan halinde uyanırlar. Ve onlar daima bir yamandırlar. İşte ben bundan korkuyorum hanımefendi. Çünkü ben çok çılgınım ve siz çok güzelsiniz. Çünkü benim hasta, zayıf bir kalbim var. Sizin kavi, parlak bir tebessümünüz. Çünkü ben şairim ve siz pür şiir ve hayal, siyah, ilahi gözlere maliksiniz. Rica ederim hanımefendi. Rica ederim prenses. Dikkat edin. Hanımefendi, dün kalabalığın içinde gözlerim sizin arabanıza ilişir ilişmez kalbimi şiddetle çarptığını hissettim. Bu hal, bu heyecan bende ilk defa vaki oluyor. Demek sizin arabanız benim mevcudiyetimde gittikçe mühim bir mevki tutmaya başladı. Size tezadüf etmeden evvel her akşam El Cizet'in'e züğüne çıkmak mutadım değil iken şimdi saat 5'e gelir gelmez oraya koşup yol üstündeki kahvehanelerde sürünmek ve sizi beklemek benim için sade bir itiat değil, bir itikat ve bir ibadet halini aldı. Siz yavaş yavaş benim hayatımda, benim bu zavallı, sefil hayatımda her şey olmaya başlıyorsunuz. Gözlerimin üstünde şimdiden yaşmağınızın beyaz bulutu dolaşıyor. Geceleri odamın kimsesiz sessizliğinde görünmez bir feracenin fışırtısını işitir gibi oluyorum. Ekseriye arabanızın ta yakınından geçerken bir saniye içinde beni bihuş eden o menekşe kokusu hiç peşimi bırakmıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki siz bana garip bir tahassüs devresi geçirtmeye başladınız. Korkuyorum. Hayır hayır. Ben ne kadar budala ne kadar sersemim değil mi? 4. Prenses, dün siz daha cesaret bağışlayıcıydınız ve ben daha küstahydım. Harem ağasının tehditkar, gazup nazarları olmasaydı kim bilir daha neler ne çılgınlıklar yapacaktık. Ah affedersiniz, yapacaktım. Yanınızdaki kadın da ne tuhaftı. O sizi çok eğlendiriyor değil mi? Arabanızın önünden geçerken o benim için size zannedersem gayet gülünç bir şey söylemişti de siz kesik kesik kahkahalarla gülerek başınızı arabanın penceresinden çıkarmış ve bir müddet beni arkamdan seyretmiştiniz. Kim bilir benimle eğleniyor muydunuz? Burası bence meçhul. Ruhumda doğan dünkü saadet güneşinin bakir pırıltılarını bu fena şüphelerin siyahlıklarıyla lekelemek istemem. Bilseniz dün beni ne kadar mesut ettiniz hanımefendi. Dünyanın bütün güzel kadınları, bütün cilveleri, işveleri, buseleri ve bütün kadınlıklarıyla bir araya gelseler, hepsi birden biz seniniz deselerdi, yine sizin dünkü tebessümünüzün ruhuma bahşettiği o büyük saadeti bana veremezlerdi. Ah ya Rabbim, dün mektubu elimden, siz bizzat siz elimden alırken birden dudaklarınızı tezyin eden o tebessüm. Siz, eminim ki o dakikada şuh değildiniz, işvebaz ve şivekar değildiniz. Bana öyle geliyor ki siz o dakikada hanımefendi samimiydiniz. Bir ana kadar müşfik ve bir maşuka kadar sıcak idiniz. Etrafta kimseler yoktu. Arabacı atlarla meşgul görünüyordu. Harem ağası kürsünün üzerinde uyukluyor gibiydi. Ben yavaşça titreyerek cebimden mektubu çıkardım. Siz kağıdı görür görmez elinizi arabadan dışarıya uzattınız ve onu alırken ve ben onu size verirken ah o saniye ne oldu bilir misiniz? İhtimal siz bunun farkında varmadınız. Parmaklarım parmaklarınıza dokundu. Hala ellerimin ucunda ellerinizin sıcak, titrek teması var. Bütün gece sabaha kadar dindar, inançlı parmaklarımın ucunu belki orada sizden bir şey kalmıştır vehmiyle. Oh çok gülünç hanımefendi. Öptüm ve kokladım. 5. Prenses, gündelik hayatımın cereyanları değişmeye ve bende garip yeni ihtiyatlar hasıl olmaya başladı. Evimde ve hiçbir yerde vakit geçiremiyorum. Artık ne bir iş ne bir eğlence. Ben şimdi sabahtan akşama kadar ta sizin tenezzüye çıktığınız saate kadar El Cizet yollarında sürünen bir serseriyim. Benim için artık zaman ve mekan yok. Benim için zaman sizin arabanıza binip tura çıktığınız o iki saatten ve mekan da arabanızın görünmez izler bırakarak geçtiği yollardan ibarettir. Sizi bana ihtar etmeyen yerler benim için boşluk, hiç ve zulmettir. Ve ah, o saat 5'ten 7'ye kadar devam eden dakikaların, ağzınızın beyaz tebessümle gümüşlenen saniyeleri. El Cizet bahçesinin havasında siz benliğinizden bir şey mi bırakıyorsunuz? Orada menekşe kokunuzdan bir parça mı kalıyor bilmiyorum. Orada bir şey var ki benim ruhum. Hayır hanımefendi, hayır. Ben sizi hiç sevemem değil mi? Bu pek gülünç olur. Bu pek gülünç olur. Prenses mektupların birkaçını yere attı. Bunlar hep birbirine benzer. Şiir, aşk, hayal bilmem ne dedi ve ilave etti. Size asıl ötekileri, en mühimlerini okuyayım. 6. Dün sizin o zarif, o pür şiir, o melek mevcutiyetinizde bir canavar uyandı galiba. Dün, aman yarabbi, hala hatırıma geldikçe o dün, o felaket, o gece, o dün hanımefendi, o meşhum pazartesi, sizin cani olduğunuz gün. Cani, evet cani, çünkü siz dün bir cinayet işlediniz. Mükellef ve gösterişli arabaların, muhteşem ve mutantan sarayların, mücevheratın, altınların, bütün bir mutlaka servet kudretinin ve sonra da güzelliğin, tazelik ve gençliğin elinize verdiği silah ile dün siz bir cinayet işlediniz. Fena bir cinayet. Adi bir cinayet işlediniz. Adi bir cinayet dedim. Çünkü cinayetlerin soylusu olur. Fakat sizinki sefil ve adiydi. Zira sizin silahınız bir damla kan dökmeden, hiç kan dökmeden öldürdü. Ve kan dökmeden öldürmek işte bu cinayetlerin en adisidir. Ölümlerin en sefili olduğu gibi. Bunu sade kadınlar, sizin gibi kadınlar yapar. Bunu sade siz yaparsınız. Bunu sade siz, şımarık ve fena terbiye görmüş bir çocuk tavrıyla bunu sade siz yaparsınız. Ve bunu niçin yaparsınız? Kadınlar, bazı kadınlar bu adili niçin yaparlar bilmiyorum. Sahte tebessümlerle, sahte cilvelerle, sahte nazarlarla erkek avına çıkmak ve onlardan birkaçını elde ettikten sonra afacan deli bir çocuğun vahşi zevkiyle onları didiklemek, onları iğnelemek, paralamak. Bu sanki neye yarar kuzum? Bu sanki neye yarar? Bir eğlence mi? Eğlencelerin en manasızı. Bir zevk mi? Zevklerin en adisi. Bir şuhluk, macera perestlik mi? Şuhlukların, cinnetlerin en budalası. Hem siz zannediyor musunuz ki ben de ötekiler gibiyim. Ben sadece erkeğim. Sadece herkes gibi, herkese benzer bir kimse, bir adamım. Eğer bunu zannediyorsanız pek çok aldanıyorsunuz. Emin olun ki hanımefendi, emin olun ki ey kadın. Ben mücevherlerin, altınların üstüne tükürür ve icap ettiği zaman güzelliğe ve kadınlığa karşı da arkamı çeviririm. Ben o kadar yüksek, o kadar sizin saraylarınızdan yüksek, o kadar sizden yüksek, o kadar azametli bir ruha malikim ve o kadar inatçıyım ki. Dünyada en muazzez ve mukaddes bildiğim bir şey varsa, sizin bana geçirdiğiniz şu 15 günlük tatlı, sarhoş ve sersem anlarından daha mukaddes ve muazzez bildiğim bir şey, o da benim gururum, İzzet-i Nefsim'dir. Benim İzzet-i Nefsim. Ona hiçbir kimse dokunamaz. Ona hiç kimse dokunmamalıdır. O her şeyin, her şeyin fevkindedir. Onun tahtı tacı vardır. O haşmet penah bir saltanat tahtında, bir şan ve şeref tahtında azamet dayanağıdır ve siz işte ona hücum ettiniz ve onu öldürdünüz. Budala ben, budala ben. 24 saatten beri acı bir nedamet humması ile nafile yere yumruklarım altında başımı eziyorum, eziyorum. Ah niçin sizi takip ettim, niçin? Gece yarıları Özbekiye meydanında kirli joplarının eteklerini kaldırıp her geçene baldırlarını teşhir eden ve iki adımda bir sefil, dilenci bir nazarla arkasına dönüp acaba geliyorlar mı diye bakan ve bazen karanlık sokaklarda daha ziyade cesur olarak birkaç gecikmişin omzuna dürtüp gel beraber istirhamıyla yalvaran bir kadın tavrıyla beni davet eden o riyakar gözlerinizi, o riyakar ellerinizi, onları takip eden deliliği, işte bu benim hayatımda işlediğim yegane büyük hata oldu. Fena, derin, siyah, ebedi bir hata. Öyle bir hata ki bir leke, bir ipek kumaş üstüne düşüp saniye be saniye yayılma çemberini genişleten mülevves bir leke. Benim gençliğimin yegane lekesi. Bana gel dediğiniz zaman anlamalı değil miydim ki siz de sadece onlar gibisiniz. Siz de bir... Oh, rica ederim bana izah edin bunu. Bana bunu izah edin. Beni ta kapınızın önüne kadar çağırıp, hatta ısrarlarla, hatta tenezzüllerle çağırıp, orada sonradan uşaklarınız vasıtasıyla beni def etmek. Beni, hayatında her şeyi ve herkesi kendi kadar ulvi bulamayıp da herkesten ve her şeyden iğrenecek kadar yüksek, afif yaşamaya alışmış bir genci, kapınızın o sizden daha adi uşaklarına tahkir ettirmek. Bu ne demek, bu ne demek kuzum? Veda olsun. Artık bu 15 güne ve asıl düne. Ağustos 11'in o meşhum pazartesine. O benim hayatımda hiç açılmayacak bir sahife olacak. Ve sen, ve sen de benim için hatırlaması bile dimağı kirleten bir sima. Kirli bir sima. Kirli bir kadın siması. Oo, ne çılgın, ne terbiyesiz şeymiş bu, diye gülüştüler. Prenses, durun, daha sonra anlayacaksınız onun ne deli olduğunu, dedi ve artık hiç mektuba benzemeyen bir sürü bükülmüş küçük kağıtları okumaya başladı. Bazen hatta iki kelime bile ihtiva etmeyen çılgın bir sürü tezkerecikler. Odada hepimiz hayret içindeydik. Bu mektuptan sonra yine mi yazmış? Ne cesaret, ne cesaret, diyorduk. 7. Size o kadar güzel gözlerle bu derece fena bir kalp veren tabiata lanet ediyorum. 8. Artık sizi unutmaya çalışıyorum. 9. Bitti. 10. Bir şey tekrar merakımı celbetti. Kağıtlarımı hala kabul ediyorsunuz. Aramızda hiçbir şey geçmemiş gibi. Demek nedamet ettiniz. 11. Yok. Dün son kelimeleri yanlış yazdım. Beni affettiniz mi diye sormak istiyorum. Hiç şüphesiz beni affettiniz. Fakat niçin daima dudaklarınız tebessümsüz, gözleriniz nazarsız? Niçin her vakitki gibi zalim değilsiniz? Niçin sadece lakayit ve garip bir surette müstehzisiniz? Bana her akşam dönüşünde köprünün izdihamı, velvelesi, coşup taşması arasında Nil'in kirli, donuk sularına bakarak ölümü düşündürecek kadar lakayit ve müstehzi. 12. Kağıtlarım yorgun, kanatları kırık kelebekler gibi arabanızın içine hummalarla dolu düştükçe artık onları eğilip elinize almıyorsunuz. Artık kağıtlarım parmaklarınızın ucunu öpemiyor ve avucunuzun içi onlara lazım gelen harareti vermiyor. Kağıtlarım üşüyor, titriyor hanımefendi. Ben de titriyorum. Bütün günahlarımın yükü altında omuzlarım çökmüş, benzim sararmış. Arabanıza yaklaşıp sizin yüzünüze baktıkça dudaklarınızı sakit, nazarlarınızı başka yerlerde uçar görerek her gün biraz daha çıldırıyorum. Yüzünüzün gönüldeki cansızlığı altındaki gizli manayı bir okuyabilsem, orada ne var? Tehdit mi? Gazap mı? Bir izzeti nefis yarası mı? Ne var bir anlasam? Sizin bana karşı hakikaten lakayt olmadığınızı bir hissetsem, ondan sonra artık rahat öleceğim. Bunu işitiyor musunuz? Ondan sonra artık rahat öleceğim. Gayet rahat. 13. Bir şey unuttum hanımefendi. Size ilk mektuplarımda söylenmesi lazım gelen bir şey. Ve bunu şimdiye kadar ihmal ettiğim için çok fena ettim. Fakat bu söylenmesi lazım gelen şeyi söylemekten ben o kadar korkar, o kadar titrerim ki onu kendi kendime söylemekten bile itiraz ederim. Bu şey nedir bilir misiniz hanımefendi? Bu şey deli. Evet, ben bir deliyim. Dimağımda babamdan kalma cinnet tohumları var. Hastayım. Doktorlar bana daima seyahat etmeyi, gezip eğlenmeyi ve duşu tavsiye ediyorlar. Burada Mısır'da bulunuşma sebep de budur. Yarın kim bilir nereye gideceğim. Hastayım. Görüyorsunuz ya. Hep bunlardan anlıyorsunuz ya. Hastayım. Bana acıyınız. 14. Eğer siz bana bir defa daha tebessüm edecek olursanız şifa bulacağım. 15. O yalvarırım size. Sana yalvarırım ey kadın. Ey benim yegane sevdiğim kadın. O eski tebessümünden biraz daha. Biraz daha ne olur. Allah için biraz daha. Beni kurtarmak, bana şifa vermek için. Şifa, şifa, ne olur. 16. Bir defa daha gülünüz, bir defa daha tebessüm ediniz. Artık yolunuzun üstüne çıkıp, müziç bir dilenci gibi sizi rahatsız etmeyeceğim. Bir tebessüm daha. Ondan sonra artık Elcize'den, sizden, sizin muhitinizden, Mısır'dan uzaklaşacağım. Gideceğim, ta memleketime, İstanbul'a. Ve orada o pis, o çamurlu, o sefil Bizans harabesinin bir köşesinde bir Buda rahibi gibi, bir Hintli fakir gibi, aç bir İstanbul köpeği gibi yavaş yavaş ölmeye çalışacağım. Bir defa daha tebessüm ediniz, sonra bir tebessüm daha ve ben o son tebessümün, o son güneşin ziyasını ruhumda taşıyarak sizden, sizin muhitinizden uzaklaşacağım. O son tebessümün son güneşini ruhumda saklayarak ve size minnettar olarak mezara, zulmete doğru gideceğim ve artık sizi hiç, hiç rahatsız etmeyeceğim. 17. Bedbaht kadın, cani olacaksın. Çünkü bir gün arabanın altına atılıp, prenses gülerek gözleri gittikçe o kadar çılgın, çılgın bakmaya ve beni o kadar korkutmaya başladı ki artık gezmeye çıkamaz oldum dedi. 15 gün sonra posta ile ondan şu mektubu aldım. Hanımefendi, yarın lütfen sabah uykunuzu feda edip daha şafak sökmeden ve çiftçiler ve amele uyanmadan evvel henüz etraf esmer bir karanlıkla çevriliyken arabanıza binip elcize bahçesinin en kuytu ve en tenha yerlerine doğru bir seyran icra ediniz. Size yemin ederim ki fevkalade memnun olacaksınız. Çünkü hayatınızda o güne kadar ve o günden sonra hiç görmenize ihtimal olmayan bir şeye, garip, tuhaf, gülünç bir şeye tesadüf edeceksiniz. Ta yolunuzun üstünde, ağaçların birinde. Öyle bir şey ki size yemin ederim çok tuhaf, çok gülünç. İsterseniz yanınıza da birçok kişi alın, cariyelerinizi, kölelerinizi. Eğer muvafakat ediyorsanız bana Ati'deki adrese haber gönderin. Fakat beni cidden temin ederek. Prenses, önce çok düşündüm, korktum, tereddüt ettim dedi. Bir delilik yapar, bir rezalete sebep olur diye. Fakat bendeki merak bütün bu endişelere galip geldi. Sabredemedim. Onun tayin ettiği vakit kalfalardan birkaçını beraber alarak iki araba olduk ve yola çıktık. Sokakların hiç o kadar erkenki halini bilmiyordum. Çok tuhaf oluyor. Her taraf tenha, sakin. İnsana bütün evler, ağaçlar uyuyor gibi görünüyor. Köprüyü geçtik. Uzakta ehramlar henüz gözükmüyordu. Yolda hiç başka bir araba yoktu. Tamam elcizeye vasıl olduğumuz zaman ne yaptım bilir misiniz? Kalfaların bindiği arabayı öne geçirttim. Ne olur ne olmaz fikriyle. Ağaçların arasında epeyce dolaştık. Birçok böcek sesleri işitiliyordu. Bahçenin tenhalığından korkuyordum. Ne olacak acaba? Bu deli ne yapacak acaba diye titriyordum. Derken önceki arabadan bir çığlık koptu. Nedir diye başımı pencereden dışarı çıkardım. Aşağıda gördüğümüz şu ihtiyar Gonca Gül Hanım yok mu? İşte o elini arabadan dışarıya çıkarmış bir yeri, bir ağacı gösteriyor ve ''Aman yarabbim, dönelim, dönelim'' diye bağırıyordu. Elinin işaret ettiği noktaya baktım. Büyük bir ağacın dalında bir şey sallanıyordu. Eski elbiseye benzer bir şey. Dikkat ettim, bu bir insandı. Bu oydu. Daha ziyade bakamadım, korktum. Bilseniz ne kadar korktum. Yarı baygın bir halde arabanın yastıkları içine düştüm. O vakitten beri hala hatırıma geldikçe tüylerim ürperir. Herkes sükût ediyor, gülmek istiyordu. Yerde masanın üstünde prensesin dizlerinde birçok sararmış ölü benizli kağıt parçaları sürünüyordu. İçimizden birisi, ''Bütün bu meselede bir şeye dikkat olunmadı. Mühim bir nokta.'' dedi. ''Hatırlıyor musunuz? Bu genç adam mektuplarının birinde ölümlerin en adisi kansız olanlardır.'' diyordu. Bakınız en nihayet kendisi de. Bunun üzerine hepimiz şaşkın hayret içinde ya vay gördünüz mü gibi bir takım sesler çıkarmaya başladık. Prenses de bizimle beraber 20 seneden beri bu garip noktaya dikkat etmediğine şaşıyordu.